أنتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. حرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, hızla zamanın akışı içinde Hicret-i Muhammediyenin 1500. asrına doğru yaklaşmaktayız. 1400. Hicret asrı kapanıyor, 1500. Hicret asrı başlıyor. Bütün yeryüzü Müslümanları görülmemiş bir sarsıntı içerisinde, yeryüzü Müslümanları başsız, yeryüzü Müslümanları dağınık, karmaşık, çapraşık bir tablo içinde hızla 1500. Hicret yılına yaklaşmadalar ve yakınlaşmadalar. Öyle anlaşılıyor ki yeryüzündeki bütün Müslümanlar bir nefis muhakemesi yapmakla, zaman ve mekanla hesaplaşmak gibi bir vazife ile karşı karşıya bulunuyor. Müslümanlar, yaşadığınız cemiyetle hesaplaşacaksınız. Hicretin 15. asrına girmeden bunları yapmaya mecburuz. Nefsinizle hesaplaşacaksınız. Aile hayatınızla hesaplaşacaksınız. Yaşadığınız cemiyetle hesaplaşacaksınız. Çarşınızla, caddenizle, sokağınızla, okulunuzla, işinizle, tezgahınızla, dükkanınızla, ticaretinizle, her şeyinizle hesaplaşacaksınız. Yaşadığınız hayat Allah'ın hesabına uyuyor mu? Yaşadığınız aile hayatı Allah'ın hesabına ve kitabına uyuyor mu? Yaptığınız ticaret, yaptığınız ziraat, esnaflık, tüccarlık, memurluk, amirlik Allah'ın hesabına ve kitabına uyuyor mu? Bunların hesabını, muhasebesini, hesaplaşmasını yapmadan 15. Hicret asrına girmeyin, katiyen girmeyin. Bugün bu dersimizde biraz bu konuyu aralamış olmaya çalışacağız ve İslami düşüncelerimizi arz etmek noktalarını tespit edeceğiz. Aziz müminler, bütün yönleriyle din-i İslam yaşadığımız hayata hakim oluncaya kadar bütün yönleriyle, ama yaşadığımız hayata hakim oluncaya kadar işimiz bitmiş değildir. Müslümanın gayreti, Müslümanın mücadelesi bitmiş değildir. Bugün evimizden dışarıya çıktığımız dakikadan itibaren ayaklarımızla arşınladığımız, gözlerimizle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz, şuurumuzla idrake çalıştığımız caddeler ve sokaklar, Allah aşkına söyleyin, Allah'ın kitabına uygun mudur? Yaşadığımız aile hayatı Allah'ın kitabına uygun mudur? mahallenizdeki bakkal, mahallenizdeki ilkokul, okuduğunuz gazeteler, gördüğünüz manzaralar, caddesiyle çarşısıyla bütün bir cemiyet ve cemaat Allah'ın kitabına uygun mudur? Meseleye bu açıdan bakacağız. Hesaplaşmayı bu açıdan yapacağız. Ve Allah'ın hükmü tecelli edinceye kadar durmadan ve duraklamadan uykumuzu dahi, rahatımızı dahi, istirahatimizi dahi bırakarak mutlak mücadele etmenin gayretine düşeceğiz. Yaklaşan 15. asrın, hicret asrının bize yüklediği vazifelerin başında bu geliyor. Kafanızı avuçlarınızın arasına alıp düşünün, düşünün. Şu dakikaya kadar Müslüman, şu saate kadar Müslümanlık içinde bulunan ben, yaşadığım hayatı, yaşadığım dünyayı, yaşadığım aile hayatını ne ölçüde Allah'ın kitabına uydurabildim, ne ölçüde muvaffak olabildim, nefsimi, neslimi, aile hayatımı ne kadar İslam'a çekebildim, caddemi, çarşımı ne kadar İslam'a belletebildim, hayatımı, yaşayışımı, akışımı, kainata bakışımı ne ölçüde İslam'a uydurabildim diye bir muhasebe yapacaksın. Al kafanı avuçlarının arasına ve düşün, düşün, ruhunun derinliklerinden kaynayan buhranların teker teker çözümünü Kur'an'la temin etmedikçe uyku uyuma ve rahat ettiğin müddetçe arama. Tek kelimeyle Allah'ın kitabı hakim oluncaya kadar, Allah'ın dini hakim oluncaya kadar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği hayat düzeni hakim oluncaya kadar bir dakika müsterih olamazsın, bir dakika memnun olamazsın hayatından. Niçin Allah'ın Resulü, niçin ashab-ı kiram öz ve öz doğdukları ve yaşadıkları toprakları terk ettiler? Niçin doğup büyüdükleri Mekke'yi ve Mekke'nin sokaklarını terk ettiler? Niçin uzaklaştılar? Dertleri ve davaları neydi, düşünceleri neydi? Bütün bunları düşünmek sana düşüyor. Bütün bunların hesabını vermek sana düşüyor. İslam tarihini süzüp süzüp gönül dünyanızda canlı bir hayat sahnesi haline getirmek size düşüyor, bize düşüyor. Uzun zamandır Allah'ın dinini hayatımızdan uzak tutmaya çalıştılar. Neslimizin, gençlerimizin, gençliğimizin Allah'ın diniyle irtibatını kestiler. Gençlerimizin diyorum, ilkokuldan tutun da üniversitenin son sınıfına kadar nesillerimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi Allah'ın dininden uzak tutmaya çalıştılar. Allah'ın dinini hayata hakim olmaktan mahrum bırakmaya yeltendiler. Din dışı bir hayat aşılamaya çalıştılar. Yönlerini Kâbetullah'tan ayırdılar, Avrupa'ya çevirdiler. Batı'ya çevirdiler, Amerika'ya çevirdiler, Moskova'ya çevirdiler. Ve hayat istikametimizi Allah'ın tarafından çekerek فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ istikametinden fenalara ve fenalıklara yönetmeye çalıştılar. Neticeyi görmüyorlar mı? Hala yanlış yolda ısrar ediyorlar. Hala Allah'ın dininin hayata hakim olmasını engellemeye çalışıyorlar. Allah'ın dininin hayata hakim olmasına engel olmaya çalışıyorlar. Allah-u Teala her defasında şamar şamar cezalandırıyor onları. Her defasında onları darbeliyor Allah. Her defasında cezalandırıyor. Her defasında kahrediyor. Ama uyanmıyorlar. Hala İslam'ın hakimiyetine mani olmaya çalışıyorlar. Neslimizi, hayatımızı Allah'ın dininden uzak tutmaya, İslam'la temasa geçmeye mani oluyorlar. İslam'la irtibat kurmaya mani oluyorlar. Neşir vasıtalarıyla, bütün yayın vasıtalarıyla İslam'ı anlatmaya mani oluyorlar, İslam'ı aşılamaya mani oluyorlar ve hayatımızı İslam'ın dışında tutmaya dikkat ve itina gösteriyorlar. Görmüyor musunuz kardeşlerim? Avrupalıların hoşuna gitsin diye, Avrupalılar bizi sevsinler diye yapmadığımız rezalet kalmadı. Yapmadığımız rezalet, İşlemediğimiz rezalet kalmadı. Milyonlar değil, trilyonlar verdik bu uğurda. Nesillerimizi verdik, her şeyimizi verdik. Her defasında Allah-u Teala cezalandırdı bizi. En son gördünüz ve görüyordunuz, Eurovizyon şarkı yarışmasında tarihimizin, ananelerimizin, dini inançlarımızın, ahlakımızın, maneviyatımızın, mukaddesatımızın, Hazreti Muhammed Mustafa'mızın, Allah'ın taban tabana zıttına en seksi, en rezilane bir provayla, gayretle, çalışmayla, reklamla, propagandayla, filmlerle, afişlerle, çalgılarla, çengilerle bizi temsil etmek üzere bir kadın göndermişlerdi ve en netice Avrupa'dan ders aldılar, 15. olmak gibi ve zengin soy oldular. Avrupa'ya, Allah'ın sevmediği bir kıtaya sevilmek isteyenler, beğenilmek isteyenler, alın dersinizi, Allah'ın azabına mutlak müstahak olmanın peki akıbetine bütün dünya toplamaya çalışınız. Yapmayınız. Bu yol, elimdeki Kur'an'a yemin ediyorum ki bu yol çıkmaz yol. Bu yol hiçbir hakikate gitmeyen yol. Tıkanan yol, yok olan yol, batan yol, biten yol, hiçbir hakikatlaşmayan yol. Bütün dünya tıkandı. Ellerindeki silahları ne zaman, nereye ve nasıl boşaltacaklarını arayan cehennemi bir dünya ortaya koydular. Ve bütün dünya savaş hazırlığı içerisinde kim kimin tepesine yıldırım yağdıracak onun hesabını yapmaktadırlar. Nerede asırda huzur, nerede barış, nerede emniyet, nerede asayiş, nerede insaniyet, hiçbir şeyle hiçbir eser kalmış değil. İşte hicret asrının içinde bütün dünyanın Müslümanları ta vicdanlarının en derin noktasından arşa kadar yükselen manevi bir yolda bir muhasebe yapmak zorundadırlar. Ve yaşadıkları hayatın Allah'ın hesabına ve kitabına uyup uymadıklarını çizgi çizgi tespit etmek borcundadırlar. Allah'ın dininden bizi uzak tutmaya çalışmışlardı. Ve bununla iftihar ediyorlardı. Çağdaş uygarlık düzeyine kendi tabirleriyle çağdaş medeniyet seviyesine yükseleceklerini, hatta yükseldiklerini söylemeye çalışıyorlar. Her türlü imkanlarla, vasıtalarla bu perişan tabloyu göstermeye çalışıyorlardı. Allah'ın kitabı ise bu tutumdan vazgeçmemizi istiyordu. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Putlara tapanlar gibi olmayın. Allah'ı bırakıp da onun dışındaki yollara kayanlar ve koşanlar gibi olmayın. مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ كَانُوا شِيَعَا Dinini hayattan ayıranlar gibi olmayın. Dinini hayattan ayıranlar, hayatlarını dinin dışında tefrik edenler, dinin dışında bir hayat yaşayanlar, aile hayatlarını, ticaret hayatlarını, beşeri hayatlarını Allah'ın gönderdiği dinin dışında tutmaya çalışanlar gibi olmayın, olmayın diyordu. Kur'an feryat ediyordu. Ve onların ferahlanmalarını, onların sevinçlerinin yalan ve yanlış olduğunu söylüyordu. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihun. Onlar yanlarındaki boş ferahlarla, kendi kuruntularıyla, kendi zulümleriyle ve kendi zanlarıyla, kendi batıllarıyla, kendi yanlışlarıyla ferahlanmaya çalışıyorlardı. Bu yanlıştı. Kur'an bunu reddediyor ve kabul etmeyin, onlar gibi olmayın diyordu. Onlar bütün güçleriyle öyle olmaya çalıştılar. Neticede dünyanın en perişan bir toplumu, en perişan bir cemiyeti haline getirdiler. Evet. Allah'ın dinini gayet dikkat ve itina ile yaşanan cemiyetin dışında tutmaya çalışıyorlardı. Din vicdanlarda kalsın diyorlardı. Hepiniz hatırlayacaksınız. Siyasi nutuklarda, edebi yazışmalarda, her türlü konuşmalarda dikkatle şu kelimeleri söylüyorlardı. Din vicdan işidir. Din vicdanlarda kalsın. Meydanlara çıkmasın din. sokaklara inmesin din, etrafa yayılmasın din, herkesin vicdanında kalsın, herkesin içinde kalsın, din dışarıya çıkmasın, caddeye çıkmasın, tercihe çıkmasın, eşya ve maddeye hakim olmasın diyorlardı. Din tutucudur diyorlardı. Din tutucudur. Din elimizi ayağımızı bağlıyor demişlerdi. Din tutucu. İlerlememize mani diyorlardı. Yükselmemize mani, büyümemize, gelişmemize manidir diyorlardı. Yalan söylüyorlardı. Yalan söylediklerin zaman ispat etti. Hadiseler ispat etti. Din tutucuydu ama niçin tutucuydu? Neyi tutuyordu din? Cehenneme düşmeyelim diye elimizden tutuyordu. Ateşe düşmeyelim diye elimizden tutuyordu. Nesillerimiz canavar olmasın diye önümüzü tutuyordu. Kötülüklere gitmeyelim diye tutuyordu. Din bizi insan olmak için tutuyordu. Kendi kabımızda, kendi fıtratımızda, kendi yaratılışımızda tutuyordu. İnsan olmak için tutuyordu. Onların din tutucudur demeleri yanlıştı, yalandı, iftiraydı. Allah'a en büyük iftiraydı. Şimdi onlar din tutucudur, ilerlemeye manidir diye Allah'ın dinini okullara sokmadılar. Allah'ın dinini devlet dairelerine sokmadılar. Allah'ın dinini gazetelere yayınlamadılar. Allah'ın dinini televizyona sokmadılar. Allah'ın dinini cemiyete hakim kılmadılar. Şimdi yetiştirdikleri nesilleri ve gençleri, şimdi onlar tutamıyor, kanunları tutamıyor, maddeleri tutamıyor, jandarma tutamıyor, polis tutamıyor, zindanlar, hapishaneler tutamıyor. Tutun bakalım. Önleyin. Her akşam bir çatışma, her akşam bir boğuşma, güvenlik kuvvetleriyle çatışma çatışma, bıktık, usandık Allah'ım, yeter Allah'ım! Din tutucudur diye dini kabul etmediler. Din tutucudur diye okutmadılar, eğitmediler, öğretmediler. Şimdi dinin dışında, Kur'an'ın dışında yetiştirdikleri nesilleri tutamıyorlar. Kanunları tutamıyor ve hiçbir güç ve enerjiyle tutuklayamıyorlar ve tutamıyorlar. Hapishanelerin altından tüneller kazıp kaçıyorlar, tutamıyorlar ve tutunamıyorlar. Cemiyeti bu hale getirenler, nesillerimizi bu hale koyanlar, yarın tutuklanacaklar ve tutulacaklardır. Bakınız Allah-u Teala şu ayet-i kerimede dehşetle haber veriyor. Mahşer günü, Allah'ın azap günü, celalinin tecelli ettiği, kahru gazabının tecelli ettiği o korkunç günde Allah şöyle buyuracak. Huzuhu fehuyyuhu. Ey vazifeli azap meleklerim, cemiyeti, dinin dışında tutanları, nesilleri, dinsiz yetiştirenleri yakalayın, yakalayın, zincirlere vurun diye huzuhu, yakalayın onu. Ayetin tam manası. Yakalayın onu. Fehulluhu, zincirlere vurun, çekin, yakalayın, cezalandırın diyecekler. Allah-u Teala'nın bu dehşet azabına müstahak olacaklar. Sünnel cehine salluhu. Sonra kütük gibi, bir ağaç gibi, cehennemde yanmaya layık bir odun gibi, cehenneme atın, ateşe atın diyecek Cenab-ı Hak. Yakalayın onları. Nesillerimizi perişan edenler, gençlerimizi harap edenler, alkollerle, içkilerle şuurlarını bozanlar, zina ile neslini ve zürriyetini bozanlar, kumar hayatıyla iktisadını yıkanlar, batıl felsefelerle itikadını yıkanlar, nesillerimizi sokaklara dökenler, onların kalbinden imanlarını sökenler, mahşer günü 40 yılda tutuklanıp cehenneme atılacaklardır. Ayetle sabit. Bakın şu ayet-i kerimeye. Sümme fî silsiletin zer'uha seb'ûne zira'an feslükû. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincirlerle yakalayın, zincirlerle tutuklayın, zincirlere vurun ve atın cehenneme, sürün cehenneme diyecek Allah-u Teala. Fî silsiletin, silsile zincir demektir. Zincir. Niçin bunlar? İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm. Onlar rezil etmeye ne hakkınız var? Müslümanları rezil etmeye ne hakkınız var? bu milletin iffeti, bu milletin namusu, bu milletin dini ve imanı, bu milletin vicdanı, bu milletin Kur'an'ı, bu milletin Muhammed Mustafa'sı yoktur. Yapmayınız, yapmayınız. Kötüye gidiyorsunuz, felakete gidiyorsunuz, cehenneme gidiyorsunuz. Aziz ve asil kardeşlerim, yaşadığımız cemiyetin nasıl cehennemi bir cemiyet olduğunu arz etmeye çalışıyorum. Zannetmeyin ki bu cemiyet İslam cemiyetidir. Zannetmeyin ki bu caddeler İslam'ın caddesidir. Zannetmeyin ki bu çarşılar İslam'ın çarşısıdır. Zannetmeyin ki bu dükkanlar pazarı İslam'ın pazarıdır. Zannetmeyin ki bu mektepler İslam'ın mektebidir. Zannetmeyin ki bu hayat İslam'ın hayatıdır. Hayır. Açık ve net söylüyoruz. Evinde İslam'ı yaşayabiliyor musun? Bakınız bir hüküm söyleyeceğim şimdi. Hem de Kur'an'dan alarak. Allah aşkına iyi dinleyiniz. Zamanımız su gibi akıp gidiyor. Ve hızla geçiyor. Allahu Azimüşşan Taha Sure-i Şerifesinin 132 numarasında emrediyor. Sık sık söylüyorum size, gidin şu Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesinden numarasını verdiğim ayetlere bakın, tefsirlere bakın, göreceksiniz. Allahu Teala ferman ediyor. وَأَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْكًا نَحْنُ نَرْزُكُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّكْوَى. Sadakallahu azim. Habibi Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi salatu ve selam. Ehli iyaline, yakınlarına, hanımlarına, çocuklarına namaz kılmayla emret. Onları namaza alıştır. Din-i İslam'ın direği olan ibadete ve hayata, İslam'a alıştır. Ve tabi Zat-ı Muhammediyeti tecelli eden bu emri ilahi aynı şekilde bütün ümmete şamil. وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ayetinin hükmü içerisinde ey Müslüman evli erkekler, ayetin muhatabı aynı zamanda evlenmiş Müslüman erkeklerdir. Ey evlenmiş Müslüman erkekler, dikkat ediniz. وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ hanımınıza ve hanımınızdan hasıl olan çocuklarınıza İslam'ı öğretin, namazı emredin, namazı alıştırın. Secdeyi, rükûyu, Kur'an'ı, kıraati ve İslam'ı yavrularınıza, yuvalarınıza, hanımlarınıza öğretin, öğretin diyor Allah-u Teala. Bu bir emirdir, farz-ı ayındır bu. Her evli erkek Müslümana. Bu çağda, hangi devirde, hangi sırada çocuklarımıza İslam'ı, Kur'an'ı ve namazı ne zaman öğreteceğiz? Bakınız Allah aşkına, Habibullah'ı dinliyoruz. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın müfessiridir birinci derecede. Kur'an'ı tefsir ediyor, Kur'an'ı tahkim ediyor, Kur'an'ı tatbik ediyor ve yaşıyor. Allah'ın Resulü. Ve şöyle buyurmuşlar. اِذَا اَفْصَحَ اَوْلَادُكُمْ فَعَلِّمُوهُ قَوْلَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Ey mümin, ey Müslüman erkekler! Sizin çocuklarınız konuşmaya başlar başlamaz, kelimeleri teker teker ve tane tane söylemeye başlar başlamaz, Allah size bir vazife veriyor. Allah size bir vazife veriyor. O çocuklarınıza o yaşta, o halde konuşmaya başladıkları sırada فَعَلِّمُوهُ قَوْلَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. O yavrulara La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi aynen öğretiniz. Bu bir farzdır. Lisana gelen, konuşmaya başlayan yavrularınıza kelime-i tevhidi, la ilahe illallah'ı öğretmeyen anneler ve babalar vallahi cehenneme gideceklerdir. Buyurun vazifenizi alın bakalım. Yapıyor musunuz vazifenizi? Yapıyor muyum ben? Sen, hepiniz yapıyor muyuz? hele bir büyüsün de öğretirim diyor. Allah Resulü bu lafı kabul etmiyor. Hele büyüsün de, hele okusun da, hele 8 yaşına, hele... Hayır! Daha konuşmaya başlar başlamaz öğreteceksin. Allah'ın Resulü böyle söylüyor. Hele hele hele, bu lafın yeri yok İslam'da. Hele kel müsevvifun, daha sonra yaparım, yarın yaparım, yarın yaparım diyenler cehennemlik olacaklardır Resulullah. Hele kel müsevvifun, sevte sevte, yani yarın yarın, daha sonra daha sonra yaparız diye vazifesini ihmal eden Müslümanlar ateşte yanacaklar. Konuşmaya başladıkları zaman yapacaksınız. Neden bir doktora, bir hekime, bir doktora itaat ediyorsunuz da kainatın, bütün mahlukatın doktoru Hazreti Muhammed'e niye itaat ediyorsunuz? Bir doktor size ilaç veriyor ve diyor ki yemeklerden sonra alacaksınız. Şu ilacı yemeklerden sonra alacaksınız diyor ve siz itaat ediyorsunuz. Biliyorsunuz ki yemeklerden evvel o ilacı alırsam zehirlenirim diyorsunuz. Doktor böyle söyledi diyorsunuz. Onun ihtisası var, diploması var. Öyle yapmasam belki cezalanırım, belki zehirlenirim diyorsunuz. Ama mutlaka yemekten sonra bu işi yapıyorsunuz. Allah'ın Resulü de zaman tayin ediyor. Sizin çocuklarınız konuşmaya başladığı zaman kelime-i tevhid öğretin diyor. Vakit getirmeyin diyor. Buna niye riayet etmiyorsunuz? Neden bu zamana ve bu saate dikkat etmiyorsunuz? Hele geçsin de hele büyüsün de diyorsunuz. Yok. İşte mahvoluşumuzun, yıkılışımızın sebeplerinden birisi budur. Emre itaat etmiyoruz. Allah Resulü'nün bir fermanını daha arz edeyim. Kardeşlerim, biz hangi evin bekçisiyiz soruyorum. Hepinize soruyorum. Kendi nefsimi başa alarak soruyorum. Biz hangi evin bekçisiyiz? Ama mutlaka bekçiyiz, bir evi bekliyoruz. Bir evi bekliyoruz, bir evimiz var bizim değil mi? O evi beklemeye devam ediyoruz. Dışarıda da evimizi bekliyoruz, içeride de evimizi bekliyoruz. Ama beklediğimiz ev ne biçim ev? Hangi evin bekçisiyiz? Hangi hayatın bekçisisin? Sormam, sormaya mecburum bunu. Nefsime de size de hepimize sormaya mecburum. Hangi evin bekçisisiniz? Ne biçim bir evi bekliyorsunuz? Beklediğiniz ev İslam'ın evi mi? Bekçiliğini yaptığınız ev, haneniz, eviniz İslam'ın mı? Rahman'ın mı, şeytanın mı? Bunun hesabını vermeyecek misiniz? Ve siz nasıl bir hayatın, nasıl bir aile hayatının bekçiliğini yapıyorsanız, ona göre mahşerde mecur veya mahpus olacaksınız. Bakınız, içinde Allah'a itaat edilen bir evin bekçisiyseniz, bir şey diyeceğim yok. İçinde bütün fertleriyle Allah'a namaz kılınan bir ev midir eviniz? İçinde günah işlenmeyen bir ev midir eviniz? İçinde zikrullahın kaynadığı, ilahi rahmetin kaynadığı bir evin mi bekçisisiniz? Yoksa başka şeyin, başka biçimin, başka tarzın mı? Hesabını veriniz. Ve mutlaka bunun muhasebesini yapınız. Mutlaka bunu izaha kavuşturunuz. Eğer cidden İslam'ın mücadelesini veriyorsanız, evinizde, hayatınızda İslam'ı yaşamanın mücadelesini veriyorsanız, neme lazım demiyorsanız, tahammül gösteriyor, mücadele ediyorsanız, bilin ki Allah mutlak muvaffak edecektir sizi. Muvaffak edecektir. Ama mücadele ediyorsanız, neme lazım demişseniz, neme lazım diyerek bırakmışsanız, Allah'ın yardımından ve rahmetinden hiçbir istifadeniz olmayacak. Bakın kısa bir misal vereyim. Allah yoluna, tevhid uğruna, İslam yoluna, Allah'ın varlığı, birliği, itikadının uğruna, çok lüks ve konforlu bir hayattan ayrılan, sonra yaşadıkları yerden kovulan, korkunç bir macera ile, korkunç bir kavga ile, öz yurtlarından kaçan, kovulan ve hicrete zorlanan, Ashab-ı Kehf'i misal vermek istiyorum. Ashab-ı Kehf. Bunlar 6 kişiydiler. Roma diktatörü, müşrik ve kafir putperest, Roma hükümdarı, Dakyanos'un şerrinden, azabından, küfründen, dehşetinden ve onun karşısına çıkarak Allah'ın birliğini haykırmaktan dolayı korkunç bir takibata maruz kalmışlardı. Takibat, peşlerinde en vahşi ve kanlı takipçileri onların peşlerine koymuşlar, öldürmek istiyorlardı. Ashab-ı Kehfi öldürmek istiyorlardı. Çaresiz kalan bu yiğitler, çaresiz kalan bu Allah'ın erleri, Allah'ın velileri, bu evliyaullah çareyi hicret etmekte ve kaçmakta buldular. Nereden nereye kaçtılar biliyorsunuz? Antakya'dan Tarsus'a kaçıp bir mağaraya sığındılar ve bir mağaraya kapandılar. Bunu Kur'an haber veriyor. Şu Kur'an-ı Kerim bunların namına koca bir sure göndermiş. Ne muhterem bir şey, ne muazzam bir şey ki onlar hakkında Kur'an'da bir sure var, Sure-i Kehf. 6 kişi yolda hızla hicret edip giderken bir çoban rastladı biliyorsunuz. Ey yüzlerinde Allah'ın nuru parlayan insanlar, siz mübarek insanlarsınız, ben de basit bir çobanım, beni de aranıza almaz mısınız diye yalvardı ve onu da aldılar, 7 kişi oldular. Devam edip giderlerken, hızla kaçışırlarken, köpek ön ayaklarını havaya kaldırarak ayaklandı. Ben bir köpeğim ama sizin yüzünüzde Allah'ın nurunu görüyorum. Size bekçilik edebilirim, size nöbetçilik edebilirim. Bana da müsaade edin diyordu. Köpeği de aldılar yanlarına. Ve Tarsus'ta mağaraya girdiler ve kapandılar. Allahu Teala bu gayretlerinden dolayı onlara, bu mücadelelerinden dolayı o müşrik düzene, kafir düzene, kafir Dakyanos'a, Roma İmparatoruna karşı gelişlerinin, o cesaretlerinin, o heybetlerinin, o kudretlerinin, o hicretlerinin, o çıkışlarının mükafatı olarak mağarada onlara öyle bir ikram verdi, öyle bir keramet verdi ki. Bakın Kur'an'ı dinleyelim. وَلَبِسُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ 300 سنين وَزْدَادُوا 9 Tam tamına o mağaranın içerisinde çürümeden, kokmadan, bozulmadan, ezilmeden, üzülmeden, ne yiyeceğiz diye meraklanmadan, ne içeceğiz diye merak etmeden, rahatlıkla, huzurla mağaranın içerisinde tam 309 sene uykuda kaldılar. Mükafatı. 309 sene. Kur'an'la kayıtlı. Kur'an'la sigortalı. O köpek de onların bekçiliğini yapıyordu. İşte onun için soruyorum. Biz hangi hayatın bekçiliğini yapıyoruz? Siz hangi evin, hangi aile hayatının bekçiliğini yapıyorsunuz? Bunun cevabını vermeye mecbursunuz. Ve bunun hesabını vermek zorundayız. Bakın o köpeği de Allahu Teala anlatıyor. Kur'an'da köpeğe yer vermiş Cenab-ı Hak ve onu methü senâ ediyor. Bakınız. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ Habibim Resulüm Muhammed Mustafa'm diyor Rabbül Alemin aleyhissalatü vesselam. O ashab-ı kehfin köpeği, kelbuhum köpekleri, iki dirseğini mağaranın ağzına kapamış, içerideki ehlullahı bekliyordu. O ne muazzam bir köpekti buyuruyor. Bekçilik ediyordu şimdi ama kime bekçilik ediyordu anlıyorsunuz. Neye, hangi davaya bekçilik ediyordu o köpek? Ve Allah ne büyük mükafat vermişti. Mükafatı şu, cennete hiçbir hayvan girmeyeceği halde, hayvanın cennette de işi yok, cehennemde de ondan mükellef değil biliyorsunuz. Ama sırf bu ehlullaha, bu tevhidin askerlerine, bu hicret eden büyük insanlara, ashab-ı kehfe nöbetçilik ve bekçilik etti diye, cennete girecek olan ve cennette hususi bir yer bulacak olan tek hayvan, işte ashab-ı kehfin bu köpeği olacaktır. Alimlerimiz ittifakla haber veriyorlar. Canım öyle şey olur mu hocam, cennette köpeğin ne işi var? Kur'an-ı Kerim'in surelerinin içinde o köpeğe Cenab-ı Hak yer veriyor da cennette niye yer vermesin? Kur'an'da yer vermiş ona. Cennete niye vermesin? Ama ne mükafat görüyor musunuz? Hangi hayatın bekçiliğini yaptığımızı anlamak zorundayız. İşte aziz kardeşlerim, Allah-u Teala nasip ederse hiç hemen izah edip geçeyim kısa bir haber olarak. Tarsus Din Görevlileri kardeşlerimiz, Tarsus Din Görevlileri Derneği olarak uzun zamandır bizi oraya bir konferansa, bir hicret konferansına, bir hicret kafilesine, bir hicret toplantısına davet edip duruyorlardı. Biz de kabul ettik Allah'ın izniyle resmi müsaadeli oradaki jandarmadan, oradaki kaymakamlıktan, oradaki valilikten müsaade almışlar, tertibat almışlar, her hazırlığı yapmışlar. Bize haber verdiler, biz de kabul ettik inşallah Teala. 2 Mayıs bu ay çıkacak. 2 Mayıs Cuma günü Cuma namazını ve vaazını eda ettikten sonra inşallah buradan büyük bir kafileyle, büyük bir hicret kafilesiyle, hicret cemaatiyle, hicret seyahatiyle topluca gideceğiz. Cumartesi yolda geçireceğiz ve akşam orada yatmak suretiyle pazar sabahı coşkun bir vecd ile itikad ile Ashab-ı Kehf'in mağarasını ziyaret edeceğiz ve mağaranın önünde Sure-i Kehf'in ilk 10 ayetini saatlerce tefsir edeceğiz. Allah'ın izniyle. Ne önemi var bunun demeyiniz. Bakınız Allah-u Teala Habib-i Zişan'ı ile ilan ettiriyor. Resul-i Zişan'ımız haber veriyor. Kıyamete yakın Deccal gelecek. Korkunç Deccal. İslam'ın başına en büyük bela Deccal gelecek. Ve bunu anlatıyor da ashab-ı kiram ürperiyorlar, korkuyorlar, dehşete düşüyorlar. Ve sonra soruyorlar, ya Resulallah, bu Deccal'a karşı bir çaremiz, bir siperimiz, bir tedbirimiz var mı? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aynen Riyaz-ı Salihin namındaki kıymetli eserden okuyorum. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyorlar. فَمَنْ اَدْرَكَهُ مِنْكُمْ Sizden hanginiz, hangi Müslüman Deccal'a rastlarsa, Deccal'ın çıktığı zamana yetişirse فَلْيَقْرَ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهِفِ Sure-i Kehf'in Ashab-ı Kehf namına nazil olan Sure-i Kehf'in Kehf suresinin ilk 10 ayetini gece gündüz okusun, Deccal'ın şerri ona ulaşamayacaktır buyuruyor. İşte elimizde senet vardır. Ve Tarsus'ta inşallah mağaranın önünde tasavvur edemeyeceğiniz bir ruhun potansiyel içerisinde, Ashab-ı Kehf'in ruhaniyeti içerisinde bu Sure-i Kehf'in ilk 10 ayetini tefsir edip oradaki bütün Çukurova Müslümanlarına izah edeceğim inşallah Teala. Oraya toplu gideceğiz Allah'ın lütfuyla. Seyahat hürriyet içerisinde isteyen ailece gelecek, isteyen tek başına gelecek ve Allah'ın lütfuyla bununla alakalı kardeşlerimiz çalışıyorlar. Tahmin edelim dışarı çıkarken izah vereceklerdir. Topluca gidelim. Bir hicret şuuruna nail olalım ve Allah'ın kudretlerini görelim, memleketimizi, yurdumuzu, yuvamızı gezelim, evden ayrılmanın, hicret etmenin az da olsa şuuruna malik olalım, canlanalım, kaynaşalım, kardeş olalım, bütünleşelim, Allah'ın rahmetine nail olalım inşallah Teala. İşte bakınız, Rahlullah'a bekçilik ve nöbetçilik etti diye Allah-u Teala o köpeğe bile lütfunu esirgememiştir. Ona bile ikramını, ihsanını kesmemiştir. Siz ve biz Allah'ın dinini tam ve kamil manada yaşamaya devam edersek ve mücadele edersek bizi Allah mahrum bırakır mı? Buna imkan var mıdır? Bakınız Molla Camii şöyle sesleniyor. Büyük alim Molla Camii Kaddesallahu sırrahul ali diyor ki Allah'ım sen diyor Hazreti İsa'nın evliyası olan Ashab-ı Kehf'in peşinden gitti diye Kıtmir ismindeki o köpeği cennetine layık gördün.